Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özva ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Xiaomi çıktı çıkıyor, geldi gelecek, eli kulağında derken Redmi 8 serisi telefonların Türkiye tanıtımını yaptım. Biz ağırlıklı olarak iki model üzerine dursak bile, hangi modeller bunlar? Note 8 ve Note 8 Pro. Ürün grubu daha fazla sayıda modele sahip çünkü bahsettiğim cihazlar dışında Redmi 8 ve Redmi 8A gibi 5000 mAh kapasiteli pile sahip olan, kendi fiyat segmentlerinde önemli diyebileceğimiz bir takım özellikleri bünyesinde barındıran iki yeni model daha var. Onları elime geçince zaten onlarla ilgili videoları da yine bu ekranlarda sizlerle paylaşacağım. Ama bugünkü konumuz Redmi Note 8 Pro olacak. Aslına bakarsanız Türkiye'de ilk defa hem Redmi Note 8 hem de Redmi Note 8 Pro için ilk inceleme seviyesindeki videoları sizlerle paylaşmıştım ama kullanma şansı yakaladığım telefonların kutu ya da kutu içeriği bulunmadığı için genel resmi sizlere gösterememişim. Piyasaya çıkacak telefonların genel ahengini anlatma konusunda kutu içeriği eksik kalmıştım. Sizlerden de talepler gelince bir tanesini hemen temin ettim ve birazdan telefonu kutusundan çıkaracağız ve aynı zamanda İlk defa bu videoda izleyecek olanlar için kısa bir değerlendirmede daha bulunacağım. Telefonun sahip olduğu özelliklerin üzerinden bir kez daha geçeceğiz ki Note 8 Pro'yu merak eden ve ilk elden bilgi almak isteyenler için genel tabloyu bir kez daha özetlemek adına. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte Note 8 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Sahip olduğu detaylara bir kez daha yakından bakalım. Şimdi ilk olarak kutunun üzerindeki şu hologramı göstermek istiyorum sizlere. Bakın Mi Türkiye garantili yazıyor. Burası önemli çünkü Xiaomi'nin telefonları için bugün paralel ithalat yoluyla gelen ve satılan telefonlar, cihazlar da bulunuyor. Eğer resmi garantili bir telefon elde etmek istiyorsanız bu hologram son derece öneme sahip. Alt tarafa bakıldığı zaman sevgili arkadaşlar telefonun bir takım teknik özelliklerini görebiliyoruz. Bana gelen cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip ve mineral grisi olarak geçen renk ile birlikte geliyor bu. Gölge siyah gibi, yeşil gibi bazı farklı renklere de sahip. Bu arada bu telefonun 128 GB'lık bir başka seçeneği daha bulunuyor ama ne yazık ki özellikle Hindistan pazarı için duyurusu yapılan 8 GB RAM'e sahip olan versiyon hakkında bir duyuru yapılmadı. En azından ilk etapta Redmi Note 8 Pro Türkiye'ye sadece 6 GB RAM seçeneği, depolama tarafında da 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunulacak. Bu detaylardan sonra şimdi isterseniz kutuyu açalım ve diğer detaylara göz atmaya başlayalım. Bu arada az önce e-mail kısmını gizledim. Bu telefonda iki tane e-mail numarası bulunuyor. Çünkü Xiaomi telefonlardan alışık olduğumuz üzere çift sim kart desteğine sahip. Evet, burada garanti belgemiz, Genpa yetkili servis doküman bilgilendirmesi gibi kağıtlar çıkıyor sevgili arkadaşlar. Üst tarafta bir zarfımız var. Yine burada bir takım dokümanlar var. Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi gibi, onları da kenara kaldırıyorum. Tabii Xiaomi tarafında telefon modelleri yüksek satış adetlerine ulaştığı için uyumlu aksesuar bulmak nispeten bazı Çin üreticilere göre daha kolay olabiliyor belki ama her halükarda kutu içeriğinden bir koruyucu kılıfın çıkması önemli çünkü herkes yeni bir aksesuar almak zorunda, bir bedel ödemek zorunda değil ama telefonunu korumak istiyor. Dolayısıyla özellikle kılcal çiziklere karşı koruma altında alabilmek adına kılıf son derece önemli. Bu jenerasyonda Xiaomi telefonun özellikle kenar kısımlarını güçlendirdiğini söylüyor. Düşme esnasında oluşabilecek darbe ve çarpmaya karşı telefonun kenarlardan daha fazla mukavemet sunduğunu söylüyor. Hazır kılıftan bahsetmişken bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım sevgili arkadaşlar. Kenarda dursun. Bir Xiaomi klasiği olarak kutu içeriğinden kulaklık çıkmıyor. Önce adaptöre bakalım isterseniz. Evet, 12 voltta 1.5 amper verebiliyor. Yani 18 wattlık bir adaptöre sahibiz. Zaten Redmi Note 8 Pro 18 watt hızlı şarj desteğine sahip. Bu ne anlamı geliyor? Quick Charge 3.0 Qualcomm hızlı şarj standartını destekleyebilen bir telefon ve kutu içerisinden çıkan adaptör de bununla uyumlu. Uzunluğu ana kameradan göstereyim isterseniz. Redmi Note 8 Pro'nun üzerindeki koruyucu etikette zaten teknik özellikleri görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. 64 megapiksellik ultra yüksek çözünürlüklü kamera zaten bu telefonun ana donanım bileşeni. Buna ek olarak 6.53 inç boyutundaki su damlası formunda çentiye sahip olan ekran, yüksek performanslı MediaTek Helio G90T işlemcisi, platformu ve 4500 mAh kapasiteli bataryası. Ama özellikle şu iki özellik: 64 megapiksellik Samsung'un GW1 sensörünü kullanan yüksek çözünürlüklü kamera ve MediaTek G90T bu telefonun en ayırıcı unsurları çünkü dünyadaki ilklerden Türkiye'de de ilk 64 megapiksellik kameraya sahip olan telefon olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yine keza MediaTek Helio G90T platformunun lansmanında Xiaomi ile birlikte yapılmıştı. Bu arada 64 ve 128 GB'lık iki tane kapasiteden bahsettim. Micro SD hafıza kartı takarak telefonun kapasitesini arttırabilirsiniz. Kapasite demişken performans tarafına da aslında vurgu yapmak istiyorum. Redmi Note 8 Pro'nun sahip olduğu depolama çipi kapasite ne olursa olsun UFS 2.1 standartında. Yani istisnai bazı modeller şu anda UFS 3.0 teknolojisini kullanan depolama çipi kullanıyorlar üst segment Amiral gemi sınıfında. Ama genel olarak şu an için UFS 2.1 yaygın olarak performansı belirleyen depolama çipi teknolojisi olarak da düşünülebilir. Bilgilendirici etiketi de kaldıralım ve telefonu hem başlatıp hem de biraz daha üzerine sohbet edelim isterseniz. Evet, bir taraftan kurulumu tamamlayalım. MIUI 10 ile birlikte geliyor. Çünkü MIUI 11 henüz beta aşamasını tamamlamadı sevgili arkadaşlar, ama tamamlar tamamlamaz bu telefon güncellemeyi alacaktır. Evet, şu anda kurulumu tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim hatta sizlere sevgili arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro başladı. Önce ilk videoda göstermediğim bir detay var. Hangi detay o? Parmak izi okuyucusunuzu. Bunu göstereyim sizlere isterseniz. Bakın şu anda kilit var. Bakalım. Of, çok hızlı. Gerçekten şaka gibi. Bakın. Şunu yadırgıyorsunuz. Bakın burada kamera kompartımanı için hissedilir bir çıkıntı var. Hani öyle böyle değil. Çıkıntı kendisini bayağı belli ediyor. Gerçi kılıf kullandıktan sonra, hatta kılıfı takalım, o çıkıntıyı bir miktar ekart ederiz diye tahmin ediyorum. Evet, çok düşük miktarda bir çıkıntı kalıyor geriye, ama burada özellikle 64 megapiksellik sensörün fiziksel büyüklüğü itibariyle ayrıca bir kamera bölümü oluşturmak zorunda kalmışlar. Zaten 8.8 mm'lik bir kalınlığa sahip bu telefon ve ilginç olan taraf şu: parmak izi okuyucu sevgili arkadaşlar, bakın kamera kompartımanının içerisine alındığı için parmağınızı okutmak için böyle bir yükseltiye doğru eğilmek, ki bakın burası biraz keskin tırtıklı. İlk başta biraz tuhaf oluyor ama mükemmel bir hızı var. Bakın. Kapalı. Oo. Belki de şu ana kadar kullandığım en hızlı parmak izi okuyucu olabilir. En azından standart parmak izi okuyucu sensörler için söylemek gerekirse. Bir de yüz tanımaya bakalım isterseniz. Detaylı inceleme esnasında yine vakti iyi değerlendirebilmek adına daha ziyade daha çok merak ettiğiniz konulara göz atmıştım, ama yüz tanımayı şu anda tanımlayalım. Evet, iki boyutlu yüz verisi ekleniyor. Bakın bu kısım önemli, çünkü bu tür cihazlar yüz tanımayla kilit açma özelliğini ön kamerayı kullanıp algoritma seviyesinde bir güvenlik zinciri oluşturarak gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla hem Apple tarafından Face ID hem de Huawei'nin üst seviye Mate 20 Pro gibi cihazları ve Xiaomi tarafına bakıldığı zaman da yine Explore Edition serisinde kullanılan özel 3 boyutlu yüz modellemesi oluşturan güvenlik sistemleri bu seviyedeki, bu fiyatlandırmaya sahip olan telefonlarda bulunmuyor dostlar. Evet, yüzümüzü tanımladık. Şimdi şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Kutudan çıktığı haliyle harekete bağlı olarak ekranı uyandırma özelliği bulunmuyor. Bunu aktif etmemiz gerekiyor ki bu sayede direkt telefonu kaldırdığımız zaman ekran uyanacak, yüz sistemi beni tanıyacak ve otomatik olarak ana ekrana ulaşabileceğim. Bunun için kilit ekrana gitmemiz gerekiyor. Şuraya kilit ekranı yazalım. Bakın burada uyandırmak için ekrana çift dokun ve uyandırmak için kaldır seçenekleri var. Ben ikisini aktif edeyim. Şimdi kaldırıyorum. Kaldırdım. Beni tanıdı ve aslında bir aşamayı kaldırarak ortadan kullanabiliyoruz. Ya da istersem tanıdı ve açıyorum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer yüz tanıma sisteminden daha fazla performans elde etmek istiyorsanız standart olarak açık gelmeyen ekranı kaldırmaya bağlı açma özelliğini aktif edebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi bunu yapmak için de kilit ekranına gitmeniz gerekiyor. Şimdi çok kısaca diğer detaylara da bakalım isterseniz. Az önce de ifade ettiğim üzere Note 8 Pro için daha önce hazırladığım detaylı bir ilk inceleme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Zaten hem açıklamalara kısmen de alta yorum olarak o videonun linkini de bırakacağım dostlar. Merak edenler o videoya da göz atabilirler, ama yine de biz genel hatlara bir göz atalım tekrar isterseniz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki söz konusu mobilite olduğu zaman bu telefon 200 gramlık bir ağırlığa ve 8.8 mm'lik bir kalınlığa sahip. Dünyanın en kalın ya da en ince telefonlarından birisi olmadığı aşikar. Ama 4500 mAh kapasiteli pili ve telefonun fiyat segmentini dikkate aldığımız zaman nispeten makul diyebileceğimiz bir değer olduğunu da sanırım söyleyebiliriz. Bunun dışında telefon önü ve arkası cam, yani sandviç tasarım anlayışını baz alıyor ve hem ön tarafta hem de arka tarafta Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Buna ek olarak telefon suya ve toza karşı mukavemet anlamında IP52 sertifikasına sahip, aynı zamanda P2 lisansı var. Bu ne anlama geliyor? Bu telefon büyük oranda sıçramalara karşı, sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlayabiliyor, ama mümkün olduğu kadar dikkat etmek gerekiyor. Ön tarafa bakıldığı zaman %91.4 seviyesinde Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre bir ekran kas oranına sahip olduğunu görmekteyiz. Alt taraftaki çerçeve kalınlığı ve üst taraftaki çerçeve kalınlığı da aynı değil. Yani ortada bir simetrik tasarım söz konusu değil sevgili dostlar. Merak edenler için değeri de vermem gerekirse alt taraftaki çerçevenin kalınlığı 4.2 mm, üst taraftaki çerçevenin kalınlığı ise 1.8 mm, yan çerçeveler ise 2.05 mm'lik bir kalınlığa sahip. Az önce de dedim ya, simetrik olmayan bir çerçeve kalınlığı var. Yani üst taraftaki çerçeve alta göre daha ince. Bir kıyas yapmam gerekirse alt taraftaki çerçeve örneğin Mi 9'un 3.6 mm seviyesindeki çerçeve kalınlığı dikkate alındığı zaman ondan daha kalın, ama Mi 8'e kıyaslandığı zaman ondan biraz daha ince bir çerçeve olduğundan ifade etmem gerekiyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kız ötesi sensör buradaki yerini koruyor. Aynı zamanda bir mikrofonumuz var. Kız ötesi sensör yardımıyla uyumlu cihazlarda bu telefonu uzaktan kumanda olarak kullanıp o cihazı yönetebiliyorsunuz. Alt tarafa geçildiği zamansa 3.5 mm kulaklık konektörümüz, USB tip C konektörümüz ve hoparlörümüz burada kendisine yer bulmuş durumda. Arka taraf 3 boyutlu bir yetkiye sahip, kenarlardan bir miktar kıvrım yapıyor. Dolayısıyla elinize aldığınız zaman tutuş esnasında rahatsızlık veren bir sıkıntıyı şahsen gözlemlemediğimde ifade etmem gerekiyor. 200 gramlık bir ağırlık hissediyorsunuz, hissetmiyor değilsiniz, ama hani ağırlık dengesi konusunda bir problem var mı dersiniz? Bana çok problemli bir cihaz gibi de gelmiyor dostlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bu telefonun en büyük özelliklerinden birisinin MediaTek Helio G90T platformuna sahip olduğunu söylemiştik. Aslında bu platform rakip olarak Qualcomm'un Snapdragon 730G platformunu baz alıyor. Örneğin aynı platformu kullanan cihazlardan birisi Samsung'un Galaxy A80 modeli. Her ne kadar son dönemde fiyatı düşmüş olsa bile lansman fiyatı bu telefonun bugünkü fiyatının 2 kat üzerindeydi dostlar. Oradaki Snapdragon 730G platformu ki bazı başka cihazlar da kullanıyor bunu. İşte oradaki Snapdragon 730G platformunun birebir rakibi olarak lanse edilen bir işlemci platformu MediaTek Helio G90T. CPU tarafına yani işlemci tarafına bakıldığı zaman 8 çekirdek var. Bunlardan 2 tanesi ARM'ın hali hazırdaki en güçlü, yaygın olarak kullanılan en güçlü çekirdek tasarımı olan Cortex-A76'yı baz alıyor ve 2050 MHz'de çalışıyor. Bakın yaygın dedim çünkü Cortex-A77 de var ama henüz yayılmış değil. Burada bahsettiğimiz 2 tane çekirdek aynı zamanda Huawei'in Mate 30 Pro'da kullandığı Kirin 990'daki Cortex-A76 çekirdek tasarımının aynısı. Geriye kalan 6 çekirdeğe bakıldığı zaman ise Cortex-A55 çekirdek tasarımını kullanıyor ve onlar da 2000 MHz seviyesinde çalışıyor. GPU tarafına bakıldığı zaman ise bu telefon ARM tarafında yine Mali G76'nın 4 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. Bu GPU tasarımı Samsung'un Exynos platformu ve Huawei'in Kirin platformunda kullanılan GPU tasarımıyla aynı. Kıyaslama yapmam gerekirse Samsung Exynos 9825 yani Galaxy Note 10 ailesine güç veren işlemcide aynı grafik işlemci tasarımının 12 çekirdekli versiyonunu, Huawei'de Kirin 990'da aynı grafik işlem biriminin 16 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. Buradaysa 4 çekirdekli bir versiyon söz konusu. Antutu skorları itibariyle Snapdragon 710 ve 712'li cihazlarla kıyaslandığı zaman çok daha yüksek skorlara imza attığını söyleyebilirim. Tabi MediaTek söz konusu olduğu zaman pili olan etkisi, ısınma gibi durumlar söz konusu olabiliyor ama burada kullanılan işlemci 12 nanometre üretim geometrisine sahip ve MediaTek'in eski zamanlarla kıyaslandığı zaman Helio P serisi ve şimdi G serisi ile ki P60, P70, P90 gibi çözümleri burada örnek gösterebiliriz. Daha iyi işlere imza attığını ifade etmem gerekiyor. Bu arada Xiaomi bu telefonu termal anlamda daha dengeli tutabilmek, daha sürdürülebilir performans sağlayabilmek adına aynı zamanda sıvı soğutma sistemine sahip, içerisinde özel bir kimyasal sıvının olduğu bir ısı emici blok var sevgili dostlar ve telefonun daha serin çalışmasından sorumlu olan bir yapı bu. Xiaomi'nin verdiği bilgilere göre 4 ile 6 derece daha iyi soğutma performansı sağlayabiliyor. Şimdi ekran 6.53 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Tabii kafalarda soru işareti yaratan bir konu var. Bu telefonda AMOLED panel değil, IPS panel kullanıyor ve en çok merak edilen konulardan birisi de IPS panelle birlikte Note 8 Pro nasıl bir deneyim vaat ediyor? Çünkü bu telefona benzer fiyat seviyesine satılan Mi 9T'ye bakıldığı zaman orada AMOLED panel var ama bu telefonda IPS panel var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefonun parlaklık seviyesi 500 nitler civarına kadar çıkabiliyor ve aynı zamanda HDR desteğine sahip olan bir telefon. Ben açık havada baya baya kullanma şansı yakaladım. Genel deneyim itibariyle benim kullanma şansı yakaladığım farklı koşullarda benim için hayatımı zorlaştıracak bir sıkıntı yaratmadım. AMOLED panel olsaydı eğer özellikle enerji verimliliği tarafında belli başlı avantajları ve dinamik aralık seviyesinde en siyahla en beyaz arasında belki daha iyi bir deneyim sağlayabilirdim. Ama Xiaomi tarafı ürünleri farklılaştırabilmek, tercih noktasında farklı kriterlerle farklı modelleri farklı sınıflara oturtabilmek adına bazı donanımlarda değişikliğe gidebiliyor. Mi 9T ile kıyaslandığı zaman tabii orada tasarım da farklı. Tam ekran deneyimden bahsediyoruz. Motorlu bir mekanize kamera sistemi var ön taraf için ama bu telefonda oradan farklı olarak ekran deneyimi anlamında IPS panel kullanılıyor. Açıkçası ekrandan genel itibariyle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Genel olarak beni rahatsız edici herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yani detaylı kullanılma sonrasında bir günlerce test etmem gerekiyor. Bir kez daha üzerinden geçeriz belki ama ilk izlenim seviyesinde hem daha önceki videom için kullanım esnasında hem de şimdi açıkçası baktığım zaman benim için çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Tabii yine ayarlar kısmına giderek ekran üzerinde bir takım özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. İsterseniz kontrast ve renklerle oynayabilirsiniz. Ekranın renk profilini gözünüze daha uygun şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Buna ek olarak tabii ki okuma modu var. Yine karanlık modla birlikte telefonu simsiyah bir kimliğe büründürebiliyorsunuz. İşte bu karanlık mod için AMOLED panel burada daha etkili bir sonuç doğurabilirdi ama bir taraftan da telefonun maliyetlerini bu fiyat segmentinde tutabilmek adına Xiaomi'nin böyle bir hesap yaptığını tahmin etmek sanırım çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kameradan biraz bahsedeyim isterseniz. Bu telefonun tabii ki en büyük özelliği 64 megapiksellik Samsung'un GW1 sensörüne sahip olan ana kamerası. Özellikle iyi ışık koşullarında gün ışığı altında detay zenginliği, muazzam fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani birkaç defa yaklaşıyorsunuz fotoğrafı ama yine detay konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ana kamerası gerçekten son derece iddialı. Özellikle iyi ışık koşullarında gerçekten çok iyi işlere imza attığını söyleyebilirim. Arka taraftaki dörtlü kamera sisteminin diğer kamera modüllerine bakıldığı zaman bunlardan bir tanesi 8 megapiksellik ultra geniş kamera. Bunlardan bir tanesi 2 megapiksellik makro kamera, bir diğeri de 2 megapiksellik derinlik kamerası. Açıkçası kamera dizilimi biraz ilginç olmuş. Dörtlü kamera sisteminin burada olmasını beklerken buraya parmak izi sensörünü koymuşlar ve dördüncü kamera burada LED flash'ın altında kendisine yer bulmuş durumda. Video çekim özellikleri anlamında 4K için 30 kare saniye video çekebiliyorsunuz. 720p'de 960 fps video çekebiliyorsunuz ve ön tarafa bakıldığı zaman 20 megapiksel selfie kamerası ki bayağı iyi sonuçlar veriyor. Portre konusunda oldukça yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Ön kamerada 1080p'de 30 kare saniye video çekimi gerçekleştirebiliyor. Telefonda ne yazık ki optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor sevgili dostlar. Ama genel kamera deneyimi oldukça başarılı. Video konusunda son derece yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Tabii düşük ışık koşullarındaki deneyim değişkenlik gösterebiliyor ama iyi ışık koşullarında bu telefon detay zenginliği anlamında zaten şu an Türkiye'de 64 megapiksellik kameraya sahip olan tek telefon olarak baya baya güzel işler yapıyor sevgili dostlar. Kamera konusunda pek çok kişi özellikle nispeten eski ya da alt sınıf bir telefondan geçecek pek çok kullanıcı için fazlasıyla güçlü ve iddialı bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Hatta benzer fiyat seviyesinde satılan hatta ve hatta biraz daha yüksek fiyata sahip olan kimi telefonlarla kıyaslandığı zaman da yine farklı senaryolarda daha iyi sonuçlar verebilir bir kamerası olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Xiaomi kral geri döndü derken özellikle 64 megapiksel kameraya vurgu yapıyor ve bu kamera gerçekten farklı fiyat seviyesinde kimi cihazlarla kıyaslandığı zaman çok çok iyi sonuçlar verebiliyor. Telefonda 4500 mAh kapasiteli bir batarya var. Zaten telefonu detaylı bir şekilde kullanmaya başlayacağım. Pil performansına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimi içeren bir kullanım sonrası videoyu da bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor olurum. Ve 18 watt hızlı şarj desteğine sahip kutudan çıkan adaptörü de 18 watt hızlı şarj sistemini destekleyebilen bir adaptör. Toparlamam gerekirse Mi Note 8 Pro oldukça iddialı bir telefon. Neden? Çünkü birincisi 64 megapiksellik kameraya sahip bu alanda Türkiye'deki ilk telefon. MediaTek'in yüksek performansı oyun için optimize edilen, oyun için geliştirilen Helio G90T platformunu kullanan ilk akıllı telefon. Bu bağlamda performans iddiası da var. Performansı ilişkin olarak aynı zamanda sıvı soğutma sistemi gibi unsurları da beraberinde getiriyor. Şık bir tasarımı var ve diğer donanım bileşenlerine bakıldığı zaman da oldukça dengeli bir paket sunduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu telefon kutudan Android 9 ile çıkıyor ve çıkar çıkmaz bakın bir güncellemeniz var. Bunu yapın diye bir uyarıda bulunuyor. 316 MB'lik bir güncelleme ve hem güvenlik güncelleme seviyesini yükseltiyor hem de performansı optimize ediyormuş ki kutudan çıktığı halde Ağustos ayı güvenlik güncellemesi var. En yüksek seviyeye getiriyordur diye tahmin ediyorum. Ben bir taraftan bunu da başlatayım. Dediğim gibi 2500 liraya kadar yeni bir telefon arayan kullanıcıların sunduğu performans, kamera deneyimi ve genel özellikleri itibariyle Mi Note 8 Pro'ya mutlaka bakmasını tavsiye ederim. Kafa karıştıran konulardan birisi de bu. Biraz daha pahalı olsa da yakın fiyat seviyesinde Mi 9T gibi cihazlarla kıyaslandığı zaman durumu nedir? Bunlara tek tek bakmak gerekiyor. Çünkü Mi 9T'nin genel tasarımı bu telefondan daha iyi. AMOLED panel kullanıyor. MediaTek platformu yerine Qualcomm'la ilerlemek isteyenler de var. Zaten bu tür detaylara önem verenler açısından Mi 9T'de oldukça iyi bir seçim olabilir ama bu telefondan performansı, kamera deneyimi, tasarımı ve diğer detaylı diğer unsurlarıyla bu fiyat seviyesinde gerçekten epey ses getirmeye müsait görünüyor. Çünkü rakip modellere bakıldığı zaman da onlara karşı üstün olduğu yerler olduğu aşikar. Dostlar bu videomuzda daha önce detaylı bir ilk incelemesini yayınladığım Xiaomi'nin merakla beklenen telefon modellerinden Redmi Note 8 Pro'yu kutusundan çıkarıp sahip olduğu genel detayların üzerinden bir kez daha geçmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro için farklı videolar ekranlarınıza gelmeye devam edecek. O vakte kadar hem donanıma bir hem de beni sosyal medyada takip edebilir. Instagram'da eğer takip etmiyorsanız takip alabilir. Sosyal medya ortamında da etkileşimde kalabiliriz. Vaktinizi ayırdınız. İzlediğiniz için minnettarım. İyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.